Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Şiirin Sınırları programına hoş geldiniz. Birlikteliğimiz başlıyor. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz'a ait bugün ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. 25 dakika boyunca yaklaşık birlikte olacağız. Katılımınız için teşekkür ediyoruz şimdiden bizleri dinlediğiniz için. Ve merhaba diyoruz hemen sürekli konuğumuz, daimi konuğumuz Sayın Hayriye Ünal. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba.
Şiirin Sınırları programında ünlü şairlerin, neredeyse şairlerinin ününü aşan şiirlerinden söz edeceğiz. Şöhret, şiirin sınav verdiği yer diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanırım, değil mi? Şöhret,
evet. Değil
mi efendim? Şiirin sınav verdiği yer. Şair gençlik yılları boyunca ya da yıllar boyunca kabul edilmek için uğraşır. Sonra bazı şiirleri öyle bir kabule ulaştırır ki ya da şairin bu şiirleri öyle bir kabule ulaşır ki bu defa şairin diğer şiirlerine haksızlık mı ediliyor hissi kaplar içimizi. Peki buraya geldiğimizde hemen size sormak istiyorum, soralım. Nasıl bir şeydir tek şiirle ünlenmek? Tek şiirle ünlenmek vardır değil mi? Öncelikle onu mu sorsam
tabii,
size?
Tabii. Bugün tamamen bunu konuşacağız. Tek şiirle nasıl diğer şiirlerle egal edilir? Şair nasıl o şiirle öne çıkar? Bunu konuşacağız.
Evet. Peki nasıl bir şeydir efendim tek şiirle ünlenmek?
Şöhret belirttiğiniz gibi şairin sınav verdiği yerdir. Bazen filmlere de konu olur. Pablo Neruda'nın Postacı filmi gibi. Nazım Hikmet'i konu alan Mavi Gözlü Dev gibi. Yakın zamanlarda izlediğimiz Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu gibi az bilinen iki şairi anlatan Kelebeğin Rüyası gibi. Tabii varoluş sıkıntısı, kabul arzusu, daktilolarını kıranlar, yani bu yolda intihar edenler var. Konu ciddi.
Evet.
Basit bir konu değil. Verdiği büyük zevklerin yanında bir yandan da edebiyat sahnesi öyle acımasız ki yüzlerce acının kitabını okuyoruz bu şiirlerde. İşte bu sancılı yaratışlardan bazıları kitlede birilerine dokunuyor. Kalabalıklar içinde bazı yoldaşlar buluyor. Bazen bestelenerek yaygınlaşıyor. Bazense popüler kültür tarafından dönüştürülüyor.
Peki şair böyle bir sonucu öngörüyor mu? Yani ünlü şiirini ünlü olsun diye yazmıyor herhalde. Ya da böyle bir duygusu olabilir mi şairin?
Aslında birçok şairin bunu öngörmediğini düşünebiliriz. Yani
ama
ben de
gayet normal değil
için
mi? Yani şiir yazan bir insan, şair diyelim ya, ünlü olmak istemez mi? Bir şiirde
yani,
ünlü olmak güzel bir şey değil mi?
Aslında ünlülük çok modern zamanların biraz pompaladığı bir şey. Bir tür bu dünyaya kattığı bir şey. Normalde bunu şairler şiire başlarken hiçbir zaman bunu düşünerek başlamazlar. Dolayısıyla biz aslında birçok şairin bunu öngörmediğini düşünerek bu konuyu konuşuyoruz. Yani
evet. Şair
hangi şiirinin öne çıkacağını, hangisinin sevileceğini kestiremez önceden.
Belki de her yazdığının sevileceğini düşünüyordur.
Her yazdığını severek yazar aslında ve o yüzden her yazdığının sevileceğini düşünür tabii. Ama çok ilginç, ben kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki benim en sevdiğim şiirlerim kitlelerin en sevdiği şiirler değil. Onların en sevdiği şiirler benim en sevdiğim şiirlerim değil.
Anladım.
Yani böyle bir çelişki var. Dolayısıyla söz yazarı olmadığı sürece hiçbir şair şiiri bestelensin diye şiiri yazmaz. Ya da işte bir film olsun diye bunu yapmaz şair. Şairin tek derdi o şiiri yazmaktır. Fakat müzik piyasası örneğin çok hareketli ve tüketici olduğu için bir süre sonra söz yazarlarından gelen ürün yetmemeye başladığı için şiir dünyasına başvurmaya başlar. Tabii bazı şiirler de popüler sanatın desteğiyle şöhret olur. Örneğin şairin yaşama öyküsü filme çekilir. Bu şekilde
evet. Göz
önüne gelir ve bir şiir o filmde başrolü oynar. Mesela çok sevilen karakterlerden biri o şiiri okur ya da işte panosuna asar. Öğretmendir, onu paylaşır. Dolayısıyla artık şiir oradan halka mal olur. Tersi de olabiliyor. Yani bir şair bir filmden esinleniyor. Mesela şair Sezai Karakoç'un Liliyar şiiri siyah beyaz eski bir filmden esinlenmiştir. Filmdeki birçok kare şiirdeki birçok mısra ile çakışmaktadır. İki eseri birden tükettiğinizde siz okur olarak zihninizde kalıcı izler kalır. Yine Ahmet Oktay'ın bir şiiri Doktor Caligari'nin Dönüşü adını taşır. Bu aynı zamanda bir kitaptır. Caligari'nin Muayenehanesi filmine bir atıftır. Bir gerilim filmi olan Caligari, şair için, şairde bir kadın için kabusa dönüşen bir kürtaj masasını örneklemiştir. Bu tür bileşimler ve karşılıklı etkileşimler şiiri insanların nüfuz edeceği, daha kolay anlaşılır ve daha hatırda kalır hale sokacağı için gündeme sokarlar ve o şiir o sayede şöhret bulur.
Evet, peki daha entelektüel bir kaygıyla şairin bazı eylemleri ya da şairin yaşantısı ya da bazı hareketleri şiirin öne çıkmasına katkıda bulunur mu ya da bulunuyor olabilir mi?
Tabii, bunun bir belirgin bir örneği var, onu anlatmak istiyorum. Türk şiirinden olmayacak bir örnek ama Edgar Allan Poe'nun meşhur bir kuzgun şiirini yazma macerası var. Bunu uzun uzadıya edebi gerekçelerle bir yazısında anlatır. Bu yazı Türkçe'ye de çevrildi. Hem şairin iç dünyasına hem de tekniklerine göz atmamız açısından çok elverişli bir yazı. Poe önce yaratmak istediği etkiyi düşünür. Uzunca bir şiir yazacaktır ama bu etkiyi sağlamalıdır ve korumalıdır. Yani önce ideal uzunluğu belirlemesi gerekir. Bunu uzun uzun tabii o bir takım aşamalardan geçirerek anlatıyor. Ben burada özetliyorum. 108 dizede karar kılar. Yani insanların sıkılmadan okuyacakları şiir 108 dizeyi geçmemelidir. Ama yeterli iyi bir konsantrasyon sağlayabilmek için de 108 dize olması gerekmektedir. Bunun için bir de imaj seçer, kuzgun imajı. Sonra insanların neyi etkilediğini
Böyle
düşünür.
bir kalıp mı var yoksa şairin inandığı
Aslında
mı bu?
tabii şey şöyle aslında şöyle biz bütün şiirlerin arka planda ne olduğunu bilmediğimiz için bu yazı biraz garip geliyor. Bir şiiri nasıl planladığını anlatıyor. Onun aslında arka planı diyebiliriz buna. O arka planı aktarmaya çalışıyorum.
Teknik olarak da bir çalışması var
Bir
o şiirin.
çok yoğun bir çalışma var tabii. Yani özellikle bu şiir için böyle. Bu öğretici bir yazı aynı zamanda. Ben bunu hatta atölye gibi işte genç şair arkadaşlara bunu öneriyorum bu yazıyı okumalarını. İnsanlar neden etkilenir? İnsanları ne etkiler? İnsanlar en yoğun verici bir şekilde ne üzerine düşünürler diye düşünüyor Poe kendisine ve cevap olarak o yazının içinde veriyor bu cevabı. Güzellik. Güzellik diyor. Yani güzelliği şiirin alanı olarak seçiyor. Peki güzellikle birlikte bir şey daha insanı etkilemeli. Yüce. Yüce nasıl ortaya çıkacak bu şiirde? Bu defa da bunun için bir eda seçmesi gerekir Edgar Allan Poe'nun ve eda olarak da üzgünlüğü seçer. Tabii 108 dizelik bir şiirin sıkıcı olmaması için de bölümlere ayrılması, kıtalar halinde akması ve bir nakarat olması gerekmektedir. O nakarat olarak da Nevermore seçer. Bir daha asla şeklinde ve bu bir daha asla'yı sürekli tekrar edecek olan motif de söylediğimiz motif olan kuzgundur. Yani hiç
Evet.
hayra alamet olmayan bir kuştur. Tabii burada eksik kalan şey artık konu. Konu bulmak gerekiyor. Yani bir şiirin bir konusu olmalı. Özellikle bu çapta bir şiirin. Yani 108 dizelik bir şiirin bir konusu olması, onu akıcı hale getiren ve akıtan bir konusu olması gerekmektedir. Ve en hüzünlü konuyu arıyor bu öğretici makale için ve bu da ölümdür. Daha beteri ise tabii ölüm kime ait olduğu zaman en çok üzülürüz? Genç ve güzel bir kadın. Baştaki o güzellik teması var ya hani seçtiğimiz. Genç ve güzel bir kadının ölümü insanları en çok üzen şeydir. Buna vararak bu şiire konu olarak bunu seçer. Böylece tabii en güzel aşk şiirlerinden birisi ortaya çıkar. Kuzgun şiiri bugün şiirle ilgili olan herkesin bildiği bir şiir haline gelmiştir. Ve şiirle ilgili işte dediğim gibi atölyelerde en öğretici arka plan çalışması olarak bizim çalışmalarımız arasında yer alır. Ama
Değil mi? Evet.
soruya cevap vermek açısından şu yani entelektüel kaygı da yani bir şiirin bir yazıyla açıklaması, arka planın açıklanması anlamında entelektüel kaygının da bir şiiri ünlü yapması anlamında bizim konumuza da güzel bir örnek olmuş oldu.
Başka hangi nitelikli şiirler var böyle? Şairini aşan, şairini geçen, şairinden daha şöhrete sahip şiirler var mı?
Ben şöyle bir çalışma yaptım. Önce dedim ki bilhassa nitelikli olup da yani özellikle bu şey karşısında yani bizim konumuzu içine giren çok fazla şiir var Türk şiirinde. ünlü olan, bestelenen, herkesin bildiği ama ben özellikle nitelikli olan, şiir dünyası açısından nitelikli olanları sıralayacağım. Birkaç tanesini anacağım. Cahit Külebi'nin Tokat'a Doğru şiiri, Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha şiiri, Necip Fazıl'ın Çile, Kaldırımlar, Zindandan Mehmet'e Mektup şiiri, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı, Geyikli Gece şiirleri, Cemal Süreya'nın Kan Var Bütün Kelimelerin Altında, Üvercinka, Nazım Hikmet'in Makinalaşmak, bunların hepsi bir şekilde birinin duyduğu şiirlerdir. Birisi duymuştur bunları, mutlaka bir yerlerde konuşulmuştur. Orhan Veli'nin Anlatamıyorum, Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim, Attila İlhan'ın Üçüncü Şahsın şiiri, Ben Sana Mecburum şiiri. Şimdi bunlar genel olarak şiirle ilgili olmayan kişilerin bile duydukları, bir de kitlesel üne kavuşmasalar bile lonca içi, benim lonca dediğim lonca içi ünlerinin sınırına dayanmış olan şiirler var. Bunları da analım. Ergin Günçe'nin Türkiye Kadar Bir Çiçek, Avcı şiirleri, İlhami Çiçek'in Satranç Dersleri, Cahit Zarifoğlu'nun İşaret Çocukları. Evet, duymadık anlamında mı o kafa sallama? İşte zaten onun için lonca içi dedim Orkun Bey. Yani lonca içi, bunlar şiirle ilgili olan herkesin duyduğu ama şiirle işte böyle hani hayatının bir tür dekoru olarak tutan kişilerin belki de duymayabileceği şiirler diye. Evet. Ama bunlar da bir 50 sene sonra dediğimiz üne kavuşacağını umduğumuz, öyle olacağını zannettiğimiz şiirler.
Ama şairlerin ve şiirle ilgilenenlerin mutlaka bildiği.
Yani
şairler ve şiirleri bunlar.
Tabii
sanırım,
tabii. Mesela Asaf Halet Çelebi'nin İbrahim şiirini mutlaka aslında okumuşsunuzdur da onun Asaf Halet'e ait olduğunu bilmiyorsunuzdur. Yani böyle bir birleştirme yapmayabilirsiniz. Ece Ayhan'ın Bakışsız Bir Kedi Kara şiiri, İsmet Özel'in Evet İsyan şiiri gibi şiirler.
Evet. Peki ne oluyor bu aşamada? Hani şiiri bildik, ezberledik. Şiirle biz halk olarak ne yapıyoruz? Nasıl bir ilişki içindeyiz?
Şimdi ben onun etkisine şöyle baktım. Şiir duvar yazılarına konu oluyor. Mısra mısra paylaşılıyor. Sosyal medya içeriğini dolduran bir şeye dönüşüyor. İnsanlar düğün davetiyelerine bir cümlelik bir mesaj yazmak istediklerinde, bir cümle yazmak istediklerinde bu meşhur şiirlerin meşhur dizelerini alıntılıyorlar. Bazıları dükkanlarına isim koyacakları zaman o şiirden esinleniyor. Örneğin bir eylem yapacaksa, sokağa çıkacaksa şiirden kuvvet alarak daha güzel, daha etkili pankartlar yazıyorlar. Şiir insanların kılcal damarlarına kadar etkeden bir şey. Hayatı gizlice güzelleştiriyor ama ruhunuz duymuyor. Şiir yazmaya başladıysa mesela bir takım genç arkadaşlar bu şiirleri taklit ediyorlar önce. Bazıları da bunları deforme ederek şiirin yönünü değiştirmeye çalışıyor. Yatağını değiştirmeye çalışıyor. Sonra ders kitapları konusu var. Çok önemli bir konu. Ders kitapları şöhret bulmuş şiirlerden örnek vererek edebiyat eğitimi veriyor. Ve aslında gelecek nesilleri, çocuklarımızı biçimlendiriyor bu şekilde bu şiirler.
Peki, şairin yazmış olduğu en iyi şiirler mi ünlenmiştir? Yoksa şair çok daha iyi, çok daha güzel şiirler yazmıştır fakat diğerleri gibi ünlenmemiş de olabilir mi?
Tabii yani bu dediğiniz çok doğru. Şeyle en iyi şiirler, en ünlü olan şiirler değildir. Ne yazık ki böyledir. Biraz önce adlarını andığımız şairlerin öyle güzel başka şiirleri vardır ki aa ne ilgisi var da o değil de bu sevilmiş dersiniz okuduğunuz zaman.
Evet.
Kitlesel beğeninin işleyişi mantıklı açıklanamaz. Nadiren, çok nadiren ünlü şiirle iyi şiir aynı şiirdir o şairde. Örneğin Ahmet Muhittin Anas'ın Olvido şiiri, lirik şiirin en güzel örneklerinden birisidir. İspanyolca unutuş demektir. Dranas'ın tüm şiir derdini kendinde toplayan bir şiirdir ve aynı zamanda ünlü olmuştur. Yani Dranas dediğiniz zaman Olvido, Fahri Abla şiirinden sonra. Fahri Abla biraz daha önce gelir, Olvido daha sonra gelir. Çünkü burada da yine kitle, Fahri Abla bir kişidir, somut bir şeydir. Abla, hepimizin hayatında olan bir komşu abla.
Daha
komşu
çok
ve güzel abla hatta vardır. Evet. Dolayısıyla o daha öndedir ama Olvido da ikinci sırada diyebilirim. Pardon, üçüncü sırada. Serenat şiiri ikinci sıradadır. Pencereden bir gül at bana diye başlar ve edebiyat kitaplarında yer almıştır. Olvido da üçüncü sıradadır. Anlamla dolu bir şiirdir. Hatırlayışların genel olarak olumlu doğası, buradaki hatırlayışı, nostalji, yani geçmişe özlem duygusuna yaklaştırır. Dranas burada hocası Ahmet Hamdi Tanpınar gibi geçmişi, Ahmet Haşim gibi de akşamı öne çıkarmıştır. Burada fikirlerin akışı, hatırlamaktan kaynaklı keder, pişmanlık, geçmişten bazı kareler, aşk, insanın kendini kandırması ve unutuşa sesleniş şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla buradan lirik şiirin iyi örneklerinden birisi olarak lirik şiirlerin halkı ve kitleyi daha çok tuttuğunu, daha çok yakaladığını bu sonucu çıkarabiliriz.
Evet, peki az önce saydığınız bu temalar bugünkü insana, bizlere de hitap ediyor mu acaba?
Tabii şairleri çağları içinde, yani kendi tarihsel bağlamları içinde değerlendirmemiz gerekir. Örneğin Dranas dediğimiz zaman, Dranas'ın kendi içinde onu ünlü yapan temaların işlenme biçimi bugünkü kültürümüzde bu şekilde yer almıyor. Bugün artık biz bir şiirden etkilenirken tabiri caizse o lirik şiirleri değil, rap'i, işte trap'i tercih edebiliyoruz. Onlar daha güçlü gelebiliyor. Gerçeklerin sertliği, yaşadığımız hayatın sertliği, onları birbirimize aktarma biçimimiz, sürekli her gün evimizin içine kadar sosyal medya üzerinden servis edilen o görüntülerin sertliği, yani bir yangın oluyorsa biz onu evimizin içinden izliyoruz, bir hayvan öldürülüyorsa biz onun videosunu evimizde görebiliyoruz. Her türlü bu tür nasıl denir, sansürsüz görüntü bizim içimize işlediği için bu bizim söylemimize de yansıyor, birbirimizle paylaştığımız sanata, şiire de yansıyor. Dolayısıyla bunlar şiirin türünü de etkiliyor. Artık geçmişe üzülmek ve nostalji ya da geçmişe özlem duymak gibi kaçış duyguları içeren daha basit o tür şeye doğru kayamıyoruz.
Evet.
Yani biz bugün maruz kaldığımız şeyle daha sert bir dile sahip olmak durumunda kalıyoruz ve şiir de bu yolu takip ediyor. Şiirin yolu da böyle bir yol.
Evet.
Dolayısıyla buna üzülelim mi buna? Yani buna üzülmek mi gerekiyor? Buna bence şiirle cevap vermek gerekiyor. Yani siz evreni sizi nasıl çağırıyorsa, evren size nasıl sesleniyorsa siz de ona öyle cevap verirsiniz.
Tabii ki doğa, doğallık, siz hangi duyguda, düşüncede, psikolojidesiniz veya da yaşadıklarınız ya da durumunuz, ortamınız hep değişken. Zaman geçtikçe değişiyoruz, bizler de değişiyoruz. Biz değiştikçe şiir de değişiyor, değil mi?
Evet, evet. Çağın gerçeklerine bizim her zaman şiirle gerektiği şekilde, gerektiği ölçüde cevap vermemiz gerekiyor. Bu şekilde bir şiirin çağına eşlik etmediği zaman, çağının realitesinden koptuğu zaman aslında kendi olma işlevini, yani kendisi olma işlevini yitirdiği de görülüyor.
İnsanla, duygu ve düşünceleriyle, yaşantısıyla paralel hareket eden bir olgu, hareket
evet.
eden bir tür şiir.
Evet.
Bunu söyleyebiliriz. Peki ben başa dönmek istiyorum. Edgar Allan Poe'dan bir örnek verdik. Hani dedik ya 108 dize olacak. Gerçi bana çok uzun geliyor ama size normal geldi.
Aslında 108. Uzunluk kısalık tabii şey, uzunluk kısalık konusunda şunu belirtmem lazım. Bugün biz bahsettiğimiz o çağın gerçekleriyle daha sert bir dille baş etme konusunu gündeme getirdiğimiz zaman bu 108 dizelerin bile az geldiğini gördük. Özellikle evet. bizim kuşakta, yani 90 kuşağı diyeceğimiz bizim kuşakta şiir yazan şairler daha uzun şiirlere imza attılar. Hatta kitap boyutunda şiirler yazmaya başladık. Yani kitap boyutunda şiirlerle cevap vermek gerekti. O kadar derin, o kadar kapsamlı, o kadar köklü sorunlarla uğraşıyorduk ki her şey şiirin konusuydu.
Evet. Bir çalışma yapmış ve hazırlanmış şiirine.
Evet.
Önce bir isim bulmuş, tema bulmuş, ardından kaç dizi olacağını belirlemiş. Şunu sormak istiyorum. Bir şiirin ünlü olması için bazı bilindik kriterler var mı? Yani ünlü bir şiirde aranan özellikler var mı? İşte bu şiir ünlü olur ya da bu ünlü bir şiirdir çünkü şunlar şunlar var, şunlara uyulmuş, şunlar yapılmış diyebileceğimiz kriterler var mı?
Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim soru için. Konuştuklarımızdan bir parça, birkaç madde buradan çıkarabiliriz. Mesela Fahri abla ile Olvido arasındaki farkı koyarken şunu söyledik. Fahri abla canlı kanlı bir insan. Hepimizin geçmişinde yer alan bir komşu güzel kızı. Bir güzel kız
bizden
ve komşu
biri,
kızı.
Bizden biri. Bize hepimizin bir geçmişinde,
yani hepimizin geçmişinde yer alabilecek birisi. Bu bir şeydir, ölçüdür mesela. İnsanı yakalamak açısından bir ölçüdür. Onların, yani kitle dediğimiz veya işte insan öbekleri, hangi şiiri daha çok severler diye sorduğunuz zaman birinci kriter budur. İnsanlar kendi geçmişlerinde numunesini gördüğü tipleri şiirde de görmek isterler. Gördükleri zaman daha çabuk benimserler. Bu kriterlerden birisidir şöhretli olmak için. İkincisi o uzunluk dediğimiz şey. Mesela Poe o uzunluğu saptarken maksimum uzunluk olarak saptıyor onu. Yani bir insanın etkileneceği ve
sıkılacağı ya da
noktada, sıkılacağı nokta 108 dizedir olarak, üst sınır olarak benimsiyor aslında. Evet, ve onu yine etkilemek için mesela orada verdiği ölçülerden biri nakarat. Tekrarlar sürekli, şarkılar da böyle ilerler. Dikkat ederseniz şarkıların hepsi nakaratlıdır. Yani o tekrarlar ritmik olarak insana sürekli tekrar başa dönüşü çağrıştırır. Hayat da böyle ritmiktir. Yani siz sürekli yüzyıllık dilimler halinde hayatı da tekrar edersiniz. Torunlarda aynı şeyi yaşarsınız.
Yani insana yakın olması, insanın kendinden bir şeyler bulması, şiirin ünlü olma kriterlerinden biri,
birisi gibi duruyor. Evet,
biri
evet.
Gibi duruyor anlattığınızda. Evet, evet. Başka var mıdır böyle
bunu,
kriterler?
Bunu tespit edebilmek için de örneğin dilinin nispeten daha basit. Yani şairin kendi kültür ve entelektüel seviyesinde değil de kitlenin diliyle ortalama bir dili yakalayabilmesi olduğunu söyleyebiliriz.
Ha, yani okuyucunun kullandığı Türkçe,
okuyucunun kullandığı Türkçe,
konuşmasına yakın bir dil tercih edildiğinde.
Okuduğu zaman ilk seferde kavrayabileceği belki sözlük açıp bakmasını gerektiren bir Türkçe değil de İlk duyduğu anda içinde bir kelime, iki kelime yabancı olsa bile genel bağlam açısından kavrayabileceği bir atmosferin olması bir kriterdir.
Çok güzel. Başka var mı efendim?
Başka dediğim gibi en başta konuştuğumuz işte o şey, başka dolaşım araçları. Yani kültürel ortam dediğimiz şey, çoklu ortam. Yani televizyon, müzik, sinema, bunun dışında diğer sanatlarla daha az temas halindedir. Yani bir, mesela resim alanında dolaşımda olması çok fazla onun popülerliğini gerektirmez ama popüler kültür araçları içinde dolaşıma girmiş olması çok tesirlidir.
Ama düşünsenize bir ressamın ünlü bir resmini soruyorlar, nereden esinlendiniz? Şu şairin şu şiiri beni çok etkiledi.
Tabii bu çok etkilidir.
Yani evet. bu konuşulduktan bu, tabii, sonra
ama
sanırım...
önce o ressamın çok ünlü olması gerekiyor. Mesela Picasso'nun bir resmine esin vermiş bir şair varsa, diyelim ki şimdi aklıma gelmiyor, belki de vardır.
Evet.
Biraz kurcalamak lazım. Ona esin veren bir şair varsa bugün o popülerdir mutlaka.
Evet.
Yani ressamın da orada popülerliği yakalamış olması gerekiyor.
Peki zor mudur ünlü bir şiiri ortaya çıkarmak? Zor mudur?
Bütün bu konuşulanlardan kolay, sonra aslında çok zor olmadığını...
Kolaylıkla çıkmaz gibi görünüyor.
Tabii tesadüf noktaları çok önemli. Yani siz bir şeyin tüm yollarını bilseniz bile hayatın karşınıza çıkaracağı fırsatlar da önemli. Mesela Atilla İlhan yıllarca televizyon programı yaptı. Atilla İlhan'ı biz... bu şekilde tanıdık. Yani ben çocukken Atilla İlhan televizyonda program yapıyor değil mi? Siz
TRT'de.
De hatırlıyorsunuz. Yani bu şekilde ekran karşısında olduğu için o kasketiyle biz onu biraz da oradan tanıyorduk. Yani dolayısıyla şairin ünlü olmakla ilgili eğer bir gayesi varsa, ki ben bunun böyle bir gayesi olmaması gerektiğini düşünenlerdenim, bu tür kitle iletişim araçlarıyla arasını daha sıcak tutması, gerekirse orada o konuşmaları yapması gerek.
Aylarca sürer mi bir şiirin ya da yıllarca sürer mi bir şiirin ünlü olması?
Onu çok kestiremiyorum. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapmak lazım. Yani onun ne kadar sürede tedavüle girdiği ve dolaşımda dolandığı konusu çok bizim
ya da,
bu konuda bir araştırma yok.
Ya da ünlü şairlerin ünlenmiş şiirleriyle ilgili böyle bir bilgi var mı?
Yani yazım yılıyla. Ben araştırmadım ama şöyle bir şey var.
Yazım
yılıyla dolaşıma girmesi arasında şöyle bir şey var. Mesela bu dediğimiz, bizim bugün konuştuğumuz tek şiirle ünlenmek konusuyla ilişkili böyle bir araştırma yok. Fakat şu var, edebiyat hani lonca içi dedim ya, lonca içinde dolaşıma girmesi ve kabul görmesi açısından 50 yıllık bir zaman dilimi var. Çok uzun, evet, yüz ifadenizden onu anladım. 50 yıl çok uzun, genelde görmüyorlar. Yani kitapların ilk baskısını balkonlarında yakmak zorunda kalan şairler var. Bugün herkesin baş tacı olan veya işte kitaplarını acı içinde birbirlerine günlüklerinde yazan, mektuplarında yazan, acı içinde bunları tekrar eden şairler var. Ama bugün onları biz hepimiz çok seviyoruz. Dolayısıyla o aradaki 50 yıllık bir süre diyebiliriz ona kabaca. Bir şiir için değil de bir şairin genel anlamda kabulü, iyi bir şairin toplumu tarafından anlaşılması için ortalama olarak 50 yıllık bir süre diyebiliriz ona.
Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
Teşekkür ederim ben de.
Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Sayın Hayriye Ünal konuğumuz, bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine ve bugün Şiirin Sınırları programından da bu kadar diyoruz değerli dinleyenler. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Şiirin Sınırları.